RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhaba efendim herkese. Bugün 4 Ocak 2021 günlerden Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yeni senenin ikinci programı. Covid notlarım var kaçınılmaz olarak. Omikron vakaları bütün dünyada patlamış durumda. Kapanmalar, gösteriler, aşı tartışmaları hepsi devam ediyor. Türkiye'de de omikron alarmı malum. Vaka sayılarında artış var artık 40 binler bandında ilerliyoruz. Dünyadan notlarım var. Tabii küresel gündem de önemli. 2022'de bütün dünyada yaşayan insanlar olarak hepimizi etkileyecek bir küresel bilek güreşi. 2021'de yaşadık, 2022'de de eksik olmayacak gibi gözüküyor. Amerika, Çin, Amerika, Rusya bağlamında rekabet, küresel rekabet biraz 2021'den 2022'ye aktarılan başlıkları bu rekabetten yola çıkarak önümüzdeki dönemde sonuçları, olası sonuçları itibariyle bugün bakmaya çalışacağız. Rusya'nın inisiyatifiyle nükleer anlamda bir ortak açıklama yapıldı. 5 güçten bir nükleer savaş olasılığının bir çıkmaz yaratacağı ve kazananı olmayacağı yönünde 10 Ocak'ta NATO-Rusya görüşmeleriyle başlanacak. Tabii NATO'nun kendi içerisinde toplantıları var. Ukrayna üzerinden Amerikan yönetimi Avrupa'daki müttefikleriyle bir sıkı hat oluşturmaya çalışıyor. Gerçekten 2022'de damgasını vuracak meselelerden birisi olacağı daha şimdiden belli. Dolayısıyla bugün biraz küresel dengelere bakacağız programın ikinci yarısında. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Türkeş'e soracağız, değerlendirmelerini alacağız, son gelişmelerini. Tabii notlarım var, onları aktaracağım sizlere. NATO'dan açıklama var 10 Ocak toplantısıyla ilgili olarak. Rusya'dan açıklamalar var. Bu 5 nükleer gücün ortak açıklaması var. Avrupa'dan başlıklar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Türk dış politikasında da yeni seneye Suudi Arabistan'la ilişkiler bağlamında giriyoruz. Öyle gözüküyor. Dün aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Suudi Arabistan'da iş yapan bir iş kadınının sorusuna yanıt verirken Suudi Arabistan'ın ziyaretinden bahsetti. Tabii Kaşıkçı vakası burada Türkiye açısından önemli. Orta Doğu'dan başlıklar var. İran'ın nükleer müzakeresiyle ilgili onları da notları da hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den ekseni dinleyebilirsiniz radyo frekanslarımız üzerinden. Yine Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ya da cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up üzerinden, pop-up ve Spotify'da da aynı şekilde ekseni bulabilirler, dinleyebilirler. YouTube kanalı linkini de az önce paylaştım. Tıklarsanız oradan ve de like de ederseniz çok seviniriz diyelim ve başlayalım eksene. Evet, Covid-19'un yeni varyantları eşliğinde yeni seneye girdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 saat içerisinde 1 milyondan fazla Covid-19 vakası rapor edilmiş gözüküyor efendim. Çok yüksek tabii bu rakam. Aslında Amerika'da hep yüksek seyretmişti. 55 milyonu aşmış durumda vakaların sayısı. Can kaybı da 827 milyona doğru gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Artık çok alışıldı bu rakamlar. Şimdi insanın gözüne hakikaten büyük gibi geliyor ama maalesef 2 yıllık salgının Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir faturası var. 12-15 yaş grubu içinde Pfizer-BioNTech'in takviye aşısına onay verdiler Amerika'da. Şimdi tabii omikron varyantı jet hızıyla yayılıyor ama öldürücülüğü daha az. Genel olarak bu tema üzerinde ele alıyoruz gelişmeleri. Yeniden Avrupa'da kapanmalar var. Yeniden işte evden çalışmalar öne çıkartılıyor. Çin'de bu arada 175 yeni vaka tespit etmişler. 67'si bunların yurt dışı kaynaklı, 108'i yerel taşıcılar. Çinliler tabii yaklaşık toplamda toplasanız Amerika'nın 826 bini karşısında 4636 can kaybı sayısı. Hadi yanlış var diyelim, 10'la çarpalım. Yine mümkün değil Çin Amerika ile kayıplar konusunda yarışamıyor asla. 102 binde toplam vaka sayısı var. O da 55 milyonla yarışamıyor tabii demek gerekiyor. Çin'de tabii çok sıkı önlemler alıyorlar. Mesela en son Henan eyaletinde Yushu kentinde 3 vaka görülmüş. 1.7 milyonluk nüfuslu kenti kapatmış Çinliler. Evde insanlar. Tabii Batı'ya hemen sosyal medyadan işte izole olduğu zavallı Çinliler sosyal medyadan paylaşıyorlar, yiyecek bulamıyorlar, yandılar, bittiler, kül oldular, vatandaşları alıp bir yerlere götürüyorlar, kazanlarda kaynatıyorlar filan şeklinde bir takım şeyler yansıyor. Hakikaten çok absürt bir propaganda yarışı olduğunu da burada not etmek gerekiyor. Zannedersiniz Çinliler vatandaşlarını kazanlarda kaynatıyorlar. Böyle bir anlayış var. Tabii ölü sayıları, can kaybı pandemide bakıldığı zaman özgür batılıların vatandaşlarına, yurttaşlarına çok daha sağlıklı muamele etmediği gibi bir acı gerçekle maalesef karşı karşıyayız. Özgürlükleri içerisinde ölen 826 bin Amerikalı'ya danışmakta fayda var. Yaşasalardı danışırdık tabii ki. Efendim, Hindistan'da da Covid önlemlerini sıkılaştırıyorlar. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar. Başkent Yeni Delhi'de vakalardaki artıştan kaynaklanıyor. Bir de Fransa'da 46 mutasyonlu yeni bir varyant tespit etmişler. Aslında Aralık ayında bu tespit edilmiş Afrika'da Afrika ülkelerinden Kamerun'dan gelen bir aşılı, tam aşılı bir erkekte tespit etmişler. Erkek hastada. İhu diye adlandırmışlar bunu ama Marsilya bölgesinde bir yerde Kamerun'dan dönen kişi oralara herhalde gitmiş olsa gerek. Tabii daha çok çok az bir vaka üzerinde araştırma yapmışlar. Sadece 12-13 vaka. Dolayısıyla da kesin bir hüküm değil diyorlar ama Dünya Sağlık Örgütü listesinde de bu yeni varyant yok. Sadece tabii yaptıkları testler pek parlak değil. 46 mutasyon öyle bir şey ortaya koyuyor ki aşıya daha dirençli ve ayrıca da bulaşıcılığı da yüksek. Eyvah olsun, eyvahlar olsun, omikrondan daha beteri var diye düşüncesi. Ve omikronun iyi tarafı herkesin söylediği sürü bağışıklığına yol açacak. Çok bulaşacak ama öldürmeyecek gibi en son bilim dünyası bu şekilde bunu algılıyor. Göreceğiz bakalım. 60 binin üzerinde Fransa'da vakalar var. Orada da Fransa Ulusal Meclisi'nde de müthiş bir kapışma var mecliste. Yasa tasarısı aşı ruhsatı, aşı pasaportu. Macron hükümeti Ocak ortasında yasalaştırmak istiyor ama bayağı bir kapışma olduğu anlaşılıyor. İspanya'da da artış var günlük vakalarda. 30 Aralık'tan bugüne, yani 5 gün oluyor değil mi? 6 gün. 372 bin vaka çıkmış efendim. Katalonya'da da kısıtlamaları artırmışlar. Almanya'da pek çok kentte on binlerce insan kısıtlamaları protesto etmişler. Hem aşısızlara yönelik, artık biliyorsunuz aşısızlar yeni neoliberal dünya düzeninde kara koyunlar, evlere tıkılabilirler. Aşıları yoksa yaşamdan soyutlanmaları gerekiyor. Böyle yani Çin'i eleştiriyorlar ama bir yandan da uygulamalar buraya varıyor. Bir yandan bir ikilem var aşısızlar arasında, salgının yayılması gibi bir ikilem var. Bütün bunları protesto etmişler Almanya'da. Ufak ufak protestolar bunlar. İsrail'de dördüncü doz aşıya 60 yaş üstü için onay vermişler. İsrail hükümeti hakikaten salgının önümüzdeki aylarda vahim boyutlara ulaşmasından korktuğunu belirtiyor ki aşılama çabalarında da çok etkili olmuştu İsrail'in izlediği politikalar. Tabii nüfusu da az. Dolayısıyla ama bu kadar aşılama yapmış durumdalar. Ama orada da aşılanmayanlar var. %60 tam aşılı olarak söyleyebiliriz İsrail nüfusunda. Kanada'da en büyük eyalet Ontario'da da yine kısıtlamalar devreye sokulmuş durumda. Avustralya'da da Victoria eyaletinde bir adam artık dayanamamış, aşı pasaportuna hayır diyerek, bağırarak daha doğrusu, kendini ateşe vermiş. Bayağı böyle hastaneye kaldırmışlar. Rusya'da biraz daha düşüşler devam ediyor diyelim. 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 16.343 vaka. Öyle 30 binler 40 binlerden biraz kurtulmuş gözüküyor Rusya, en azından günlük vaka sayılarında. Ama can kaybı yine 835, son dönemde yine yüksek seyrediyor. Binlerin üzerine çıkmıştı, 1200'lerdeydi, orada da bir gerileme var. Türkiye'de 44.869, Sağlık Bakanlığı açıkladı vaka sayısını, 160 can kaybı. Tabii Turkovak aşısı tartışılıyor, dün de söyledim ben, gerçekten aşının ne kadar etkili olduğunu çok anlayamadık. Bilim insanları da ve Türk Tabipleri Birliği de açıklama talep ediyorlar bu konuda. Ben bir açıklama görmedim ama Erciyes Üniversitesi'nden bu işlerde öncülük eden rektör Profesör Mustafa Çalış bu konuda açıklama yapmış. Alfa ve Delta varyantlarına karşı da etkili diyor. Bir de örnekleme yapmış. Transgenetik farelerde yaptıkları çalışmadan hareketle, enteresan yani da. %100 koruyucu olduğunu göstermiş. Transgenetik fareler öyle diyor bize. Bilemedim. Omikron için çalışma başlayacakmış. Şimdi korona dünyasında 2021 kayıt tutulduğundan beri bu tabii ki bir deneysel bir çalışma. Time and Date diye bir zamanla ilgili uzmanlık geliştiren bir site var. Newsweek dergisine bunun şirketin bilim danışmanı, bilim iletişimcisi diye bir şey, öyle bir de bir meslek dalı çıkmış herhalde, enteresan. Graham Jones o konuşmuş ve geçen yıl ortalamadan yaklaşık 65 milisaniye daha kısa olmuş. Aslında daha yavaşlamasını bekliyorlarmış ama böyle hiç bana 2021 kısa geçti gibi gelmedi doğrusu, ama böyle bir milisaniyelik bir hesaplama yapmışlar. Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşmış efendim. 7.8 milyar çok fazla insan olduğu aşikar. Ve çok büyük problemlerimiz olduğu da aşikar. Elon Musk, meşhur uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in kurucusu, CEO'su, işte Tesla'nın aynı zamanda kızıl gezegen Mars'la ilgili planlarını yine aktarmış. En iyi 5 yıl, en kötü 10 yıl içerisinde Mars'a sizi götürürüm diyor. Ey insanlık, dünyayı terk edelim, Mars'a gidelim, orada koloni kuralım. Bir yandan işte bilim kurgu, distopik bilim kurgu filmlerindeki dünyamızı sürekli besleyen malzemeyi sağlıyor Elon Musk efendim. Evet, yeryüzüne dönersek Amerika'da yeni yıla yangınlar, Colorado'da yangınlarla girmişlerdi. Şimdi de Kuzeydoğu eyaletlerinde, Virginia'sı, Maryland'ı, Washington'ın metropol bölgesi, kar fırtınası tipi ile giriyorlar. 740 bin civarında hanenin pazartesi günü elektrikleri şak diye gidivermiş hakikaten. Amerika bu sene, gerçi Türkiye'de biz de sel felaketi, yangınlar yaşadık. Amerika'da eksik kalmadı. Amerikan siyasetinde Trump tartışmaları yine canlı. 2024'te ne olacak? Daha var 2024'de, daha 2022'ye henüz girdik. Ama şimdiden özellikle sadece Amerikan siyasetinde değil, Kanada'da bir siyaset bilimci, Royal Roads Üniversitesi Cascade Enstitüsü'nün kurucu direktörü Thomas Homer Dixon. Çok endişeli, komşu, Amerika'nın komşusu olarak Kanada adına endişeleniyor. Ya Trump bir daha gelirse, ya da hatta Trump bir üvertürse ve Amerika'yı bir faşist lider yönetirse diye bir kaygıya düşmüş. Ne yaparız komşu olarak? Ve 2025'te böyle giderse eğer, iç istikrarsızlıklar Amerika'da feci boyutlar alacak. Sağcı bir diktatörlük tarafından yönetilecek Amerika. Şu anda ne tarafından yönetiliyor? Tabii o da, ya da o ayrı bir tartışma tabii ki. Biliyorsunuz Amerika'da enteresan bir sağ sol algısı bile siyasi yelpazede değişik şekilleniyor. Mesela Twitter'ın ilk kongre üyesi hesabını askıya aldığı bu Trumpçı Cumhuriyetçi temsilciler meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene. O da komünist demokratlar diyor. Ya Amerika'daki demokratlar komünistmiş efendim. Çok enteresan bir şey hakikaten. En fazla Amerikan tipi sosyal demokrasi diyebiliriz. Tabii komünizmle bir alakası yok. Hatta komünist Bizim en büyük düşmanları onlar. Ama değişik yani, böyle siyasi kavramları zaten bir baş aşağı, bir farklı, Avrupa'yla da çok örtüşmüyor. Dolayısıyla böyle bir Amerika'dan bahsediyoruz. Böyle bir Amerika içinde yine Amerika ile benzer ideolojik zemindeki Kanada'dan Amerika'yı 2025'te Amerikan demokrasisi çökebilir. Efendim, aşırı sağcı diktatörlük 2030'da Amerika'ya gelebilir. Ne yaparız? Trump intikam alır, sonra Amerikalılar Kanada'ya doğru yola çıkarsa biz ne yaparız gibi bir makale yazmış. Globe and Mail'de yayınlanmış bu. Böyle de kaygıları var. Evet, bu arada Meksika'nın sosyal demokrat devlet başkanı López Obrador Amerika'nın diplomatik yazışmalarını ifşa ederek bayağı utanmasına sebebiyet veren ve dijital gazeteciliğin öncüsü Julian Assange'la ilgili sığınma hakkı vermek istediklerini duyurmuş. Aslında Trump yönetimine de vaktiyle mektup yazmış ama yanıt bile vermemiş Amerikalılar. Yani Trump intikam almaya çalıştı tabii ki. Biden da devam ettiriyor. Onun da çok bir farkı da olmadığını görüyoruz zaten WikiLeaks dosyası üzerinden. Efendim, Amerikalı elektronik otomotiv şirketi Tesla, Çin'in Sincan Uygur özel bölgesinde bir showroom açmış. O Amerikan siyaseti birbirine girmiş nasıl olur diye. Malum ben de aktarmıştım size, en son ithalatı yasaklayan bir karar alınmıştı orada üretilen ürünlerin. Britanyalılar özellikle Çin'in Sincan Uygur özel bölgesini tarım cenneti, pamuk açısından tarım cenneti haline getirmesi ve dünya tekstil piyasalarını alt üst etmesinden çok rahatsızlar. BBC'de bu konudaki haberlerde satır aralarında netleştiriyoruz, net olarak görüyorsunuz. Nasıl olur da Çinliler Sincan'ı bir pamukçuluk cenneti haline getirip tekstil piyasalarını bu kadar etkileyebilirler, vah vah vah diye kesin Uygurların dini haklarını ve kültürel haklarını ellerinden alıyorlar o yüzden şeklinde bir bağlayarak haberler yapmışlardı geçtiğimiz sene. Tesla'da böyle bir showroom açınca Amerikan siyaseti Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Çin Komünist Partisi'nin bölgedeki soykırımı ve köle emeğini örtbas etmesine yardım ediyor ulussuz şirketler diye de bir yakıştırma yapmış, köpürmüşler Amerika'da. Evet, Çin Devlet Başkanı ÇKP'nin Genel Sekreteri Xi Jinping'in mesajından dün çok kısa bahsetmiştim. İçeriği Çince'den gelmemişti çünkü, çok özeti vardı ama o da tabii yeni yıla girerken Çinliler için çok önemli. Çin devriminden sonra çok büyük açlık olmuştu çünkü Çin'de. Dolayısıyla mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmak Çinliler için adeta takıntı gibi bir şey. İlla bunu başarmak, ki geçen sene başardıklarını ilan etmişlerdi. Onların kavramları Amerikalılardan biraz daha farklı. Orta sınıf ülkesi yaratma şeklinde koyuyorlardı. Tabii Xi Jinping refah, barış ve uyumu öne çıkartan açıklamalar yapmış. Bir de emperyalizm çok önemli. Çinliler tabii emperyalistlerin istilasına uğramış bir ülke oldukları için defalarca tarih boyunca Britanyalılar, Japonlar vesaire bunlar konusunda hassaslar. Hemen batıdan gelen her şey çok şahanedir diye bakamıyorlar tarihsel deneyimleri itibariyle. Velhasıl emperyalizmin bölünme, yaratma ve bölücülük kışkırtma çabalarının parçası olarak işte Hong Kong, Macao gibi bölgeler, Hong Kong'u Britanyalılar yönettiler orada, hatta İngiliz milliyetçiliği yarattılar Çinliler de filan, oralara dikkat çekmiş, Tayvan'a dikkat çekmiş. Sonunda da şöyle bir şekilde bitirmiş: dünya gözlerini Çin'e çeviriyor ve Çin hazır demiş. Eyvahlar olsun. Şimdi kesin buradan Çin emperyalizmi şeyleri çıkacak. Çin dünyada farklı bir model gösterdi. Bu halkın ihtiyaçlarını birinci sıraya koyan, herkesin refah, barış ve uyum içinde yaşamasını vurgulayan bir model. Gelin bu vizyonu bütün dünyada gerçekleştirmek için çalışalım dedi. Allah, buradan acayip analizler döşenir şimdi. Batı medyasını izlemeye devam etmekte fayda var bu konuda. Evet, bu arada Kore Yarımadası'nda barış için sinyaller. Güney Kore lideri Moon Jae-in diplomatik temas kurma, savaşı bitirme. Amerika'ya rağmen Kore Yarımadası'nda böyle bir şey yapmak mümkün mü diye soracağım açıkçası. Kaç sene oldu? Bir de üstelik Moon Jae-in'in artık 5 ayı kaldı. Yani onun başkanlığı sırasında hakikaten adımlar atılmaya çalışılmıştı ama o gittikten sonra çok mümkün değil. O da işte dünya batı kapitalizminin Asya'da yarattığı model de Güney Kore. Netflix'ten dizilerini izliyoruz, hep söylüyorum. Efendim 5 nükleer güçten bir ortak açıklama geldi. Aslında bu tabii Rusya'nın inisiyatifiyle nükleer silahların yayılmasını önlemek konferansında ilan edilmesi planlanan bir şeydi ama biraz erteleme oldu pandemi yüzünden. Dolayısıyla yayınladılar metni. Genel hatları itibariyle nükleer bir savaşın asla bir kazananı olmayacağı, bütün insanlığın kaybedeceği ve 5 nükleer ülkenin Rusya, Çin, Britanya, ABD ve Fransa'nın ortak sorumluluğa sahip olduğu vurguları var burada. Birincil öncelik böyle bir savaşın önlenmesi. Yani malum Amerika en son startı Biden uzattı da geri kalan bütün anlaşmalardan Trump döneminde tek taraflı olarak çekildiği için ortada hakikaten nükleer savaş riski dahil olmak üzere uluslararası silahsızlanma anlaşmaları bağlamında ortada bir zemin kalmadı. Amerika hepsinden çekildi. Dolayısıyla böyle bir riske işaret etmekte de fayda var. Tam da böyle Ukrayna üzerinden ya da Asya'da Çin'le ilgili Tayvan üzerinden bir kriz pişirilirken dikkat etmek gerekiyor bunlara. Dolayısıyla böyle bir sorumluluk vurgusu olan bir bildiri yayınlamışlar da yani Amerikalılar ne olacak Amerikalılar için? Onlar BM Güvenlik Konseyi'nde anlaşma çıkıyor. Onaylı anlaşma, anlaşmadan çekiliyorlar. Dolayısıyla yani Amerika'nın bildiri yayınlaması, o bildiriye uyması anlamına geliyor mu ki diye sormak durumunda kalıyoruz. Biz tabii ki hiçbir sözü tutmayabiliyorlar. Çok mümkün yani bu. Rus politikacılar çok ortak açıklamayı olumlu yeni yılda iyi haber diye değerlendirmişler. İyimser açıklamalar yapmışlar. Çin'i de bu işin içerisine katma çabaları var. Amerika'da işte en son bir Çin'in uydu görüntülerine dayanarak Çin'in nükleer silolarını geliştirdiği yolunda bir takım haberler yine yayılınca Çin dışişlerinin stratejik güçlerle sorumlu silah kontrol dairesi direktörü açıklama yapmış. Yani herkes bir şey söylüyor. Kimisi füze bunlar demiş. Kimi başka bir şey demiş. Bunlar rüzgar. Yani dalga geçmiyorlarsa eğer roket siloları şu bu falan diyorlar ama bunlar rüzgar jeneratörleri diye bir açıklama yapmışlar. Aynı zamanda tabii Çin'in Amerika'nın sürekli olarak Asya'ya sarkması karşısında mecburen onun da caydırıcılık için bu konuda tutumunu sürdüreceği, nükleer cephaneliği geliştirmeye devam edeceğini söylüyor Çinliler. Silah kontrolünün başındaki Fu Jong aynı zamanda asıl Rusya ve ABD eğer nükleer cephaneliklerini azaltır bizimle aynı düzeye getirirse çok da iyi olur gibi de bir açıklama yapmışlar. Tabii aradaki fark çok büyük, onu belirtmek gerekiyor. Efendim NATO-Rusya konseyine NATO-ABD, NATO-Rusya, NATO-AGİT pardon NATO-Rusya, Rusya-ABD, Rusya-NATO, Rusya-AGİT her şeyi birbirine karıştırdım. İşin başı Amerika tabii ki yani NATO'nun da patronu Amerika, AGİT'in de tam patronu demeyelim de çok etkili diyebiliriz herhalde. 10 Ocak'ta ABD-Rusya Cenevre'de görüşmeleri var. 12 Ocak'ta Brüksel'de Rusya-NATO Konseyi, Viyana'da da AGİT Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın Rusya ile toplantıları var. NATO'dan konsey ile ilgili açıklama yapılmış. Doğrulama niyetine zaten biliyorduk aslında ama aynı zamanda 12-13 Ocak tarihlerinde NATO Askeri Komitesi de Genelkurmay Başkanları düzeyinde bir araya gelecekler. Kaygılarını onlar da dile getiriyorlar sürekli. Rusya biliyorsunuz malum ABD'ye ait nükleer silahların Avrupa'dan geri çekilmesi, konvansiyonel NATO birliklerinin Rusya sınırlarına sürekli ilerlemeyi durdurması, Ukrayna, Gürcistan'ı yani eski Sovyetler Birliği, Sovyet Cumhuriyetleri ve Rusya'nın nüfus alanında aynı dili konuşan, aynı kökenden gelen, aynı ortak yönetimde bulunmuş ülkeleri hedef seçmeye son vermesini talep ediyorlar idi. Bu görüşmeler başlayacak. Öncesinde Antony Blinken, 9 ülkenin dışişleri bakanları, bu Bükreş 9'usu diyorlar, Doğu Avrupa ülkeleri, onlarla görüşmüş. Hemen bir Rus tehdidi formatı üzerinden görüşme yapılmış. Bir bütün halinde duralım. Tabii ki yani Avrupa, Amerika hep bütün halinde durması gerekiyor. Bir de tabii dün aktarmamıştım ben size vakit azaldığında. Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı, ki dengeleri Finlandiya hep gütmüştür. Aynı zamanda yeni genç kadın başbakanı, politikada ne kadar deneyim olduğunu tam da kestirmek zor. Genç olunca biraz problemler çıkabiliyor hakikaten. NATO üyesi olmak gibi bir takım vurgulardan Rusya karşıtı bir retorik. Anladığım kadarıyla Batı'da bu konu gündemde. Finlandiya hatta İsveç NATO üyesi olsun caydırıcılık girişiminin Rusya'ya karşı bir parçası olarak böyle Nordik ülkelerin NATO üyeliği gündeme taşınacak gibi bir koku var ortada. Tabii yani Rusya Federasyonu için bu Nordik ülkeler zaten Batı bloğunun parçası olduğu için NATO'ya üyelikleri tam olarak neyi değiştirir ben onu çok anlayamadım doğrusu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova Britanya'yı eleştirmiş. Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için milyonlarca dolar bütçe ayırmışlar diyor. Bu belgeler sızdırılmış. Yine İngilizler sızdırmış bunları. Underside isimli bir araştırma sitesi. İngiltere'de ile ilgili bu faaliyetler çok biliyorsun. Suriye'yi de aynı şekilde yurttaş gazeteciliği üzerinden aslında bir NGO sektörü oluşturuyor. Anglo-Sakson mantığı böyle işliyor biliyorsunuz. Yurttaş gazeteciliği, NGO'lar ihale alıyorlar. O ülkede devrim yapmak için renkli devrim. Buna benzer bir şey olduğu sonucuna vardım ben doğrusu. Sokak gösterilerini örgütleyecek, Batı tarzı yaşam biçiminin şahane olduğu tezi üzerinden işleyecek bir şey, mekanizma, Anglo-Amerikan mekanizma. Evet, Fransa'da ise Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Fransa Sosyalist boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin lideri, hareketin lideri Jean-Luc Mélenchon, sert konuşmuş, NATO'dan çıkmalıyız demiş, Rusya'nın Fransa'nın ortağı olduğunu söylemiş. Amerika'nın başını çektiği bir askeri maceraya girişmemek gerektiğini, yeni soğuk savaşa da karşı olduğunu dile getirmiş. Tabii Almanya daha kilit burada. Olaf Scholz ne yapacak? Bild gazetesi bu ay içerisinde Almanya ve Rusya arasında liderler düzeyinde bir görüşme olabileceğini yazmış. Ancak bir doğrulama da yok bu konuda Alman tarafından. Fakat tabii öncelikle bir Olaf Scholz, yeni başbakan, Almanya'nın başbakanı, Rus ve Fransız mevkidaşlarıyla danışmanı görüşecekmiş. Tabii biraz işi zor Olaf Scholz'un, çünkü koalisyon ortakları Amerikancı oldukları için daha bakalım ne gibi politikalar kendisi izleyecek bu kaos içerisinde. Ukrayna'da Kiev'de 1 Ocak'ta Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için doğum gününde yürüyüş düzenlenmişti. Normal, zaten anıtlarını Ukrayna'nın her yerine diktiler. Alenen bir neo-Nazi vurgusu var. Tabii Batı medyasında hiç onlardan bahsedilmiyor. Böyle hani biraz milliyetçi olabilirler tabii ama yani falan şeklinde olay formüle ediliyor. Belarus Büyükelçiliği nota vermiş, çünkü o yürüyüşe katılanlar arasında Belarus'taki aşırılıkçı muhalif aktivistlerin olduğunu söylüyor Lukashenko yönetimi. Zaman aşımına uğramayan ve asla Belarus halkı tarafından affedilmeyecek insanlığa karşı suçları kahramanlaştırma girişimine son verilmesini talep etmiş. Tabii Naziler o toprakları öyle bir hallaç pamuğuna çevirdiler ki adamların hafızasında çok derin yer etmiş durumda. Britanya'da Tony Blair, meşhur Blair, Irak'la ilgili kitle imha silahları yalanı, nükleer mantar bulutlarını patlatan Britanya'nın eski başbakanı, malum bir türlü biz aslında tarihten de silindi kendisi, Orta Doğu dörtlüsünün başına atandı ama dün aktarmıştım, kraliçe geleneksel hep eski başbakanlara veriliyor onur şövalye ünvanı, imza toplamışlar 435 bin kişi Change.org üzerinden. Onurlandırmak bir yana savaş suçlarından yargılamak lazım diyorlar. Biraz geçti borun pazarını diyeceğim var. İtalya bu ay sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Mattarella, solcu Cumhurbaşkanı İtalya'nın 7 yıllık görev süresi sona erecek. Bakalım bundan sonra kim İtalya'ya Cumhurbaşkanı? Gerçi semboliktir İtalya'da Cumhurbaşkanları ama Berlusconi'nin bile ismi anılıyor diyebilirim. Evet, Türkiye-Amerikan ilişkileri daha henüz yaprak fazla kımıldamıyor. F-16 görüşmeleri vesaire diyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antony Blinken'la Amerikalı mevkidaşı telefonda dün görüşmüş. NATO ve AGİT toplantıları öncesinde yine Rusya üzerinden Amerika'nın kodladığı tehdit durumunu ele almışlar efendim. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya Federasyonu Ukrayna gerginliği stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-Amerika ilişkileri, Sudan, Etiyopya, Kafkasya'daki gelişmeler ele alınmıştır diye daha yuvarlak bir ifade var. Ama Amerikan tarafı tabii ki açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidi ele alındı şeklinde formüle edilmiş. İkisi arasında fark dikkat çekici. Tabii Ermenistan'la normalleşme sürecini Amerikalılar takdirle karşılıyorlar. Kafkasya'daki etkinliği Türkiye üzerinden arttırmak da Amerika açısından önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısından çıkışta bir ihracat sorunu yaşayan bir iş kadınına bir yanıt vermişti. Tamam dur da bakalım şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Kim bekliyor? Muhammed Bin Salman herhalde. Söz verdi. Herhalde Muhammed Bin Salman. Ben de Şubat'ta Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi bir Türk yetkili Middle East Eye'a konuşmuş ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'ye yakınlaşmasından sonra Suudi Arabistan'la da bunun gündemde olduğunu o da teyit etmiş. Ama ederken de bu sefer Riyad istiyor demeye getirmiş. Biz geçmişte onlara yaklaşmıştık ama ciddiye almadılar. Bu sefer onlar bize yaklaştı. Dışlandıklarını hissettiler bölgesel uzlaşıda. Bir parçası olmak istediler diye formüle etmiş. Tabii Suudi Arabistan'da hakikaten dün aktarmıştım size. İhracat ithalat dengesizliği ayyuka çıkmış durumda. Suudi boykotuna uğruyor. Türkiye çok uzun zamandır ve gık da çıkartamıyor demek gerekiyor. Cemal Kaşıkçı ile ilgili dava da biraz sönümlendi zaten. Onu ben yazmıştım hakikaten. O cinayetle ilgili çok vahşi portreler çizildi. Vahşi de zaten olan zavallı adamcağız oldu ama biraz böyle dosyayı farklı okuduğunuz zaman biraz kazaya geldi ve sonra da bir Suudi acımasızlığının adamcağızın parçalanmasına vardığı yönünde çok güçlü kanılar olduğunu belirtmek gerekiyor. Kimse üzerine gidemedi son tatilde Suudi Arabistan'a, onu da belirtmek gerekiyor. Çavuşoğlu Mayıs ayında ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti Dışişleri Bakanı, onu da anımsatalım. Şimdi 2 Ekim 2018'de Cemal Kaşıkçı cinayeti gerçekleşmişti. Ondan sonra fırtınalı ilişkiler derken Wall Street Journal şimdi diyor ki daha önce de bu iddia çıktı. Kaşıkçı'dan bahsetmeme sözü verdi Erdoğan. Yani Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzelmesi için. Ne olacak canım? İlkeler çok önemli değil zaten. Yani öyle olabilir böyle şeyler. Yani uluslararası politikada. Belki de bu kadar çok bu dosyaların üzerine gitmeden daha serin kanlı yaklaşılsa böyle hani bir böyle acayip sert suçlamalar ardından sonra tümüyle hiç bahsetmemek gibi bir resim olmaz. Ama bu da başka bir yönetim biçimi tabii ki. Türk medyasını biraz susturmak vesaire. Susunca kaybolmuyorlar. Yani ihvancılarla ilgili de aynı şey söyleniyor ama biraz ideolojik temelin değişmediğinden hareket etmekte fayda var bence. Evet, vaktim yavaş yavaş azalıyor. Yine Hama'da, Suriye'de Nusra cephesi, El-Kaide saldırısı var. İdlib zaten Nusra cephesi kontrolündeki olan bir bölge biliyorsunuz. Laskiye Halep yönünde ikişer Hama bölgesinde birer olmak üzere 5 saldırı gerçekleştirmişler. Evet, Kasım Süleymani devrim muhafızları komutanı için anma etkinliği Irak'ta da düzenlenmişti. Ebu Mühendis'le birlikte Trump yönetimi, Trump'la Pompeo'nun suikastiyle 2 yıl önce hayatlarını yitirmişlerdi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi cinayetten yargılanması gerektiğini söylemiş. Kısasa kısas yasasına göre yargılanmalı. İyi de yani şeriatı Amerika'ya mı uygulayacaklar? Çok acayip şimdi. Yani kendi açısından haklı tabii, yani bir devlet yetkilisini suikastle öldürdü Amerikalılar. Üstelik savunma dediler, meşru müdafaa, enteresan bir biçimde. İran Güvenlik Konseyi'ne de mektup yazmıştı ama pek de bir sonuç çıkmış değil. Viyana'da İran nükleer müzakerelerinin 8. tur olduğunu belirtelim. Amerika ile yazılı görüş alışverişi yapıldığını söylüyor İran Dışişleri Bakanlığı. Evet, son olarak konuma dönmeden önce Taliban, dün aktarmıştım, cansız manken kafalarını kopartıp kesiyorlar. Efendim şeriata aykırıymış. Yani kadınları topyekün ortadan kaldırsalar bu sorunu bence Taliban kökünden çözecek. Hakikaten enteresan. Fazileti Teşvik ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı mankenler puta olur, puta tapma olur falan gibi, acayip anlamakta zorlanıyorum doğrusu, hakikaten akıl sır alabilecek bir şey değil. En son kadın hamamlarını da kapatmışlar ama. Tesettüre riayet, hamamda tesettüre riayet ederse nasıl yıkanacak peki diye insanın aklına çeşitli sorular üşüşüyor ama galiba soru yok bu toplumsal yapıda. Hiçbir soru sormanız mümkün değil yani. Evet, İkinci bölüme geçelim. Telefon hattımızın ucunda konuğumuz bekliyor. Profesör Mustafa Türkeş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Küresel durumu 2021 ve 2022'ye taşınan başlıklarıyla değerlendirmeye çalışıyorum bu hafta. Gerçi başka dış politika başlıkları yavaş yavaş girmeye başladı. Malum yılın son haftası, ilk haftası biraz böyle henüz neler olacak, neler gelişecek diye biz dış haberlerde öyle bakarız ama hızla gelişmeler oluyor. Hemen bir Amerika ile Rusya arasında ve ardından NATO ve AGİT ile bir görüşme trafiği başlayacak 10 Ocak'ta. Çin'in Amerika ile bilek güreşinde yeni yeni şeyler bekliyoruz. Çünkü dünyanın en büyük bölgesel serbest ticaret anlaşması devreye girdi Asya bölgesinde. Oraları da sıcak, yani böyle bir üçlü rekabet açısından değişik bir manzara var. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren tarafı daha ziyade Rusya ile ilgili. Çünkü işte Ocak ayında bayağı böyle hızlı bir diplomasi başlayacak birkaç gün içerisinde. Dolayısıyla oradan yola çıkarak başlamak istiyorum. Bir en son nükleer beşli bildiri, nükleer saldırı hepimizin sonu olur diye. Artık o kadar acayip bir hal aldı ki hocam, yani Amerika'nın uluslararası güvenlik anlaşmalarından tıkır tıkır çekilmesiyle birlikte ortada pek bir şey de kalmadı. Startı uzattılar ama görüşme için, yeniden müzakere için. Böyle nükleer savaşı filan bile, hani aman nükleer savaşı olmamalı gibi almak durumunda kaldığımız tuhaf bir dönem. Ne dersiniz? İyimserliğe yer bırakıyor mu 2021, oradan 2022'ye taşınanlar?
Evet. Öncelikle son yaptığınız o nokta, belirttiğiniz nokta, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Trump'tan Biden'a geçişin belki de tek değişikliği nükleer silahlar meselesi oldu. Hmm. Onun dışındakilerde Trump'ın politikalarını küçük değişikliklerle devam ediyor. Hmm. Nükleer silah meselesinde ise, yani işte beşli, P5 dediğimiz nükleer silahlara sahip 5 güç ortak bir deklarasyon yaptı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Trump döneminde yıkılan nükleer silahsızlanma mimarisinin yeniden restore edildiği anlamına gelmiyor.
Evet.
Benim endişem orada. Çünkü o orta menzilli nükleer silahların, orta ve kısa menzilli nükleer silahların yok edilişine yönelik yapılan, var olan o anlaşmayı ortadan kaldıran Trump oldu. Trump yönemi ve Rusya da buna evet demek zorunda kaldı. Dolayısıyla hani bunun yaratacağı yeni sorunlar olacaktır. Hı-hı. O mimaride ciddi sorunlar devam ediyor. Ama hı-hı, şu andaki deklarasyonlarını iyi niyet gösterisi olarak okumak mümkündür.
Evet.
Fakat bu şunu önlemez. Yani örneğin İsrail, örneğin Hindistan, Pakistan, buralar bu deklarasyonu yapan 5 P5 diyebildiğimiz grup içerisinde değil. Dolayısıyla onların elinde bulunan nükleer silahlar ne olacak, neye dönüşecek, bunlara dair sorunları ortadan kaldırmak.
Kaldırmıyor.
Ama en azından 5 nükleer silah gücüne sahip devletin ortak bir pozisyonda buluşuyor olmalarından da umut duymak istiyoruz doğrusu.
Evet. Peki bu rekabet nasıl bir boyuta ulaştı ki biz böyle nükleer şeyden bahsetmeye başladık? Şimdi görüşmeler, güvenlik garantileri talep ediyor Rusya Federasyonu, özellikle Avrupa güvenlik mimarisi açısından. Tabii NATO'nun doğuya doğru genişlemesi hiç bitmek bilmiyor. Herhalde herhalde Rusya Federasyonu tek tek parçalanmadan da kolay kolay bitecek değil. Yani hedefleri bağlamında söylüyorum. Bir bütün olarak sanki görmek istemiyorlar gibi bir insan izlenime kapılıyor. Bu umutlu olmak gerekiyor mu 10 Ocak'ta başlayacak süreçten?
Yani bak şimdi iki ayrı şeyden söz ediyoruz aslında burada. Bir tanesi nükleer silahların önlenmesine yönelik bir anlaşmadan söz ediyoruz. Bununla ilgili yapılan bir deklarasyon. Bu sizin sözünü ettiğiniz Rusya'nın hem NATO'ya hem ABD'ye sunduğu o draft, henüz son hali o değil. Bir tanesi 8 maddeden oluşan, 15 Aralık'ta sundular.
Evet.
Basına yansıdı bu. 8 maddeden oluşuyor.
Kendileri açıkladı hocam. bilerek açıkladılar evet, metinleri.
Evet. Rusya açıkladı, yayınladı yani. Evet. Ben Rusya'nın şey sayfalarından görüyorum onu.
Evet.
Anıştırış Devletleri ve Rusya Federasyonu arasında güvenlik garantileri anlaşması. Bu 8 maddelik. Bir de Rusya Federasyonu ve Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü yani NATO üye devletlerine sundukları yani hem Rusya'nın hem bu devletlerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere ilişkin bir anlaşma. Hı-hı. Bu iki anlaşma biri 8 biri 9 maddeden oluşan içerikleri aynı değil. Çünkü biri NATO biri ikili düzeyde bir şey. Ama esas itibarıyla şunu diyorlar. Rusya diyor ki bakın bu gerginliği artırmak yerine bunun çözüm yolu olarak diplomatik olarak NATO'nun genişlemesinin sorun yaratacağını görün ve genişlemeyeceğine dair bir güvenlik sorunu yaratmayacağına dair bize garanti verin diyor. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ise hani bunu ikili düzeyde işte Ukrayna'ya vesaire siz anlamsız bir şekilde destek veriyorsunuz. Bu gerginliği düşürmeyi öngören bir bize garanti verin ki biz sizinle masaya oturup bunları müzakere edelim.
Hı hı.
Yani söylediği şey bu. Bir başlangıç itibarıyla bir anlaşma yani diplomatik bir zemine çekme arayışı diye düşünüyorum. Böyle şeyin girişini okuduğum zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne sundukları ikili güvenlik garantileri anlaşması önerisinde o girişte şeyden bahsediyor. Diyor ki ta işte Helsinki Final Act nasıl nihai senet nasıl imzalandıysa o dönemden başlayan karşılıklı oluşturduğumuz güvenlik karşılıklı güvenceler ve iki taraf birbirini ne yaptığına dair basketler oluşturulmuştu. Yani oralardan söz ediyor olması aslında Rusya Federasyonu'nun bir anlaşmaya daha yakın olduğu, böyle bir anlaşmayı öngördüğü anlamına geliyor. Yani diplomatik olarak bunu böyle bir anlaşma zemine çekmek istediğini. Ama diğer taraftan başka bir gelişme oldu. Siz konuşmanın sırasında kısmen bahsettiniz onu. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasında bir stratejik ortaklık şartı imzalandı. Bu 10 Kasım 2021'de imzalandı. Evet. Bunu imzalayan Dışişleri Bakanı Amerika'nın Antony Blinken imzaladı. Kuleba'yla bir araya gelip onların imzaladığı. Şimdi bu anlaşmayı metnini ben o tarihte okumuştum. Yani çok uzun bir anlaşma metni. Hı-hı. Aslında yaklaşık 10 senede bir yenilemeyi garanti ettikleri iki taraf birbirine verdiği böyle bir söz var. Yani işbirliğimizi, stratejik ortaklığımızı 10 senede bir yenileyeceğiz diyor. Bunun içeriğine baktığım zaman şunu söylüyor. Yani biz aslında korumaya yönelik herhangi bir garanti vermiyoruz diyor. Yani Ukrayna yönetimine biz sizi koruyacağımıza dair bir söz vermiyoruz ama sizin kendinizi korumanız doğrultusunda büyük bir çaba içinde olacağız. Bunun şartları da şunlar diye çok uzun şeyler var.
Evet.
Yani bu 20 dakikaya sığmayacak kadar uzun.
Evet.
Ama
aman
esas
hocam.
İtibariyle burada böyle bir yani Ukrayna'ya şey mesajı veriyor. Biz sizi gerekirse silahlandırırız. İhtiyacınız olan şeyleri karşılarız. Ama sizin adınıza orada savaşmayız. Verdiği mesaj bu.
Hı-hı.
İkinci bir şey, bundan söz ettiniz. Sözünü ettiğiniz şey aslında Bükreş dokuzlusu diye bilinen.
Evet.
Dokuz ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirip bunların aslında yani bugün işte Yunanistan'ın şeyden yola çıkarak böyle kuzeye doğru bir hat çizin.
Dedeağaç'tan.
Romanya, Dedeağaç'tan Bulgaristan, Romanya, Baltık ülkeleri. Buralardaki ülkelerin, Polonya'da dahil olmak üzere, buradaki ülkeleri bir araya getirip, bakın işte sizi biz gerektiğinde silahlandırırız. NATO çerçevesinde sağlam duruş gösterin. Neye karşı? Rusya'ya karşı. Bunu bir yenileme şey. Yalnız burada 2-3 hafta önce bazı çatlaklar da ortaya çıkmıştı. Muhtemelen o çatlakları gidermek üzere yapılan bir hamle diye düşünüyorum. Çünkü Bulgaristan Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki, hani biz dedi Rusya ile böyle bir savaşı falan, hani NATO adına böyle bir şeye niyetimiz yok mesajı verdi.
Evet, evet.
Dolayısıyla hani yeniden bunlara bakın, siz NATO içerisinde ortak bir duruş sergileyin, bunu demeye çalışıyor Antony Blinken anladığım kadarıyla. Ama bütün olarak baktığımız zaman burada giderek sertleşen bir karşı hamleleri görüyoruz. Karadeniz'de de biliyorsunuz kimi hamleler yapıyor. Gerekli gereksiz bir sürü manevralar, askeri tatbikatlar yaptırılıyor. NATO bağlamında yaptırılıyor. Bütün bunlar aslında gerginliği artıracak bir şey. Peki yani nasıl bir çözüm olacak, ortaya çıkabilir sorusu ucu açık bir soru doğrusunu isterseniz. Evet, ayın 10'unda 13'ünde bunlar bir araya gelecekler. Evet. Görüşmeler yapacaklar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir miktar germek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü bundan besleniyor biraz. Rusya'nın pozisyonu ise tansiyonu düşürme eğiliminde olduğunu, ama pratikte de hiçbir geri adım atmama gibi bir politika izliyor.
Yok yani, başka gidecek geri adım diyor Moskova hocam. Daha başka ne geri adım olacak diyor.
Moskova'nın pozisyonu orada bu. Moskova'nın dayandığı aslında beklentisi şu: Almanya'nın 2008'deki oynadığı rolü tekrar etmesini bekliyorum. Yani 2008'de aslında Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğine, onların bir MAP diye bir şeysi vardı, Membership Action Plan diye, o sürece dahil olup buradan bir NATO üyeliğinin önünün net bir şekilde, yani pratiğe dökülmesi, bu beklentisi vardı 2008'de. Bu neye dönüştü? İşte Obama'nın gelişiyle birlikte hadi yeniden bir müzakere başlayalım, yani her şeyi sıfırdan yeniden başlayalım tartışmasına dönüştürüp NATO üyeliklerini ötelemişlerdi. Bunun hayata geçiren bence Almanya'nın pozisyonuydu. Çünkü Almanya net olarak enerji geçiş güzergahının herhangi bir tahribata uğramasını istemiyor. Çünkü
haklı olarak
kendi açısından baktığı zaman bir haftalık bir kesinti bile büyük rekabet ortamında kayıplarına yol açabilir Almanya açısından. Özellikle dış ticaret ürünleri bakımından. Dolayısıyla hani dönüp böyle Rusya ile karşı karşıya gelmeyi istemiyor.
Hocam o zaman kilit Almanya diyorsunuz yani burada. Kilit Almanya orada. Peki şunu soracağım size. Şimdi iki görüş var. Bir tanesi özellikle Putin'le Biden yılın sonunda telefonda konuştular malum. Ve Biden klasik işte Ukrayna'ya, onlar öyle formatlıyorlar, Rusya Ukrayna'ya saldıracak, saldırırsanız yanıt verilecek şeklinde. Ama Putin'in uyarısı bence daha dikkat çekici. Yani Rus tarafı çok net konuşuyor, hiç muğlaklık yok hiçbir yazılı metin ya da açıklamada. Putin'in, ben de Uşakov'dan okumuştum, derhal yanıt verdi diyor kendisi, Rusya lideri. Ve eğer böyle çok ağır yaptırımlar vesaire onları devreye sokmaya kalkarsanız Rusya'ya, ilişkiler biter, kopar nokta şeklinde. Kimileri şimdi buradan yola çıkarak şöyle söylüyor: Biden geri adım atmak zorunda, Batı bloğunda çok sorun var. Dolayısıyla öyle üstler açma falan değil, ortada resim çok net. Savaşı riske atmadan daha da fazla geremez diyor kimilerinin görüşü uluslararası platformlardaki tartışmalarda. Kimilerinde de nasıl olur da Rusya böyle bir şey yapabilir canım, NATO istediği her şeyi yapar, Rusya'yı da ekonomik olarak çok zor durumda, zaten Ruslar perişanlarmış, Rusya'da ekonomik zorluklarla mücadele ediyorlarmış, çok zayıf olduğu için Rusya bir şey yapamaz. Hangisi sizce geçerli?
Şimdi küçük bir açıklama ihtiyacındayım orada. Şöyle,
tabii buyurun.
Şeyin açıklaması, Putin'in açıklaması ekstra bir şey olacak olursa yaptırım. Yani var olan yaptırımları yani bu kadar önemli görmüyor, anladım.
Tabii. En son Swift dediğimiz şey.
yaptırım olursa o zaman tepkimiz sert olur mesajını verdi. Şimdi Rusya burada daha fazla geri adım atabileceği bir yer olmadığı için bu kadar net koydu. Savaşı göze alır mı? Rusya savaşı göze alır. O konuda hiç kimsenin bir tereddütü olmasın. Çünkü başka yani Ukrayna'nın doğusundaki varlıkların Batı'nın eline geçmesine tahammül edemez Rusya sanayisi. Şimdi peki Batı ne yapabilir noktasında? Almanya'dan bakalım mesela. Böyle bir savaşı göze alır mı? Hiç zannetmiyorum. Peki şeyden vazgeçer mi? Kuzey Akım 2 projesinden tamamen vazgeçer mi? Tamamen vazgeçeceğine ben de ihtimal vermiyorum doğrusu isterseniz. Ama kimi ötelemelere tolere edebilir. Ama son tahlilde o güzergahın artık çalışmasını istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki izlediği şey ne? Bir şekilde Almanya'yı ve diğer Doğu Avrupa ülkelerini bayağı alarma sokup hiçbir şekilde buradan geri adım atmak istemiyor. Yani o gerginliği yönetmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Böylece NATO'nun da konsolide olacağını varsayıyor.
Çin faktörü hocam burada. Peki Çin faktörünü nereye koymamız lazım?
Şimdi Çin'le olan meseleyi Amerika Birleşik Devletleri birinci iktisadi anlamda en ciddi şey olarak görüyor. Yani, ekonomik meydan okuma olarak görüyor kendisine. Burada da şimdi şöyle düşünelim. Aşağı yukarı 2013'ten itibaren Çin'in izlediği net politika şu. O İpek Yolu projesi içerisinde Kuşak Yol projesini hayata geçiriyor. Yani henüz daha sonuçlanmış olmasa da önemli ölçüde yani yaklaşık işte 4 trilyon dolardan söz ediyorlar. Bunun hayata geçmiş kısmından söz ediliyor. Bu bir proje. Bunu önlemek adına hem Avrupa Birliği hem ABD işte geçen yıl sürecinde ve son aylarında geçen yılın hızlı bir şey hamlesine girişti. Mesela Avrupa Birliği buna karşı bir işte küresel geçit yolu Global Gateway tanımladıkları küresel geçit yolu projesi önerdiler. Buna göre kendilerinin öngördüğü şey diyorlar ki işte zaman içerisinde 2030'lara 35'lere kadar sürecek zaman içinde 40 trilyon dolarlık bir yatırım yapacağız ama bunu kim yapacak sorusuna özel sektörün yapacağını şey yapıyor. Aynı şekilde aynı mantığı Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyinde de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bir yatırım yani bu Çin'i durdurmanın bir yolu olarak altyapı, uluslararası altyapı projeleri geliştirelim. Ve işte 40 trilyon civarında Avrupa Birliği'nin de bu süreç içerisinde yer almasını ve ortak bir pozisyon şey yapma. Ama henüz daha bunu hayata geçirmiş değiller. Çünkü yani Çin diyor ki ben yatırımı şu güzergahım içinde projelendirmiş bunu hayata geçirme şeyinde. Halbuki ne Global Gateway çerçevesi ne Amerika'nın güya işte üretmeye çalıştığı uluslararası altyapı projesinde henüz daha bunu görmüş değiliz. Bu açıdan belli şartları da var. Diyorlar ki işte biz bunu daha demokratik ülkelerle yaparız. Belli prensiplerimiz vardır. O prensipler
var mı hocam?
Değerlerimiz yok bence ama bu değerler sistemini oturtarak orada biraz işte liberalleri besleme adına yaptıkları bir vurgu diye düşünüyorum. Böyle bir rekabet sıkışmış bir durumda devam ediyor. Ama bu rekabet devam edecek bir rekabet. Öyle duracak bir rekabet değil.
Evet ama hocam.
Görüntü ne dersek iki tane ittifak sistemi ortaya çıkmış durumda. Yani Amerika Biden dönemiyle birlikte işte biz Amerika'yı geri döndü hikayesinin gerisinde yatan şey Trump döneminin daha böyle Amerika'yı önceleyen bir politikadan daha Avrupa'nın da içinde olduğu eski Batı müttefiklerinin, Soğuk Savaş dönemindeki Batı müttefiklerinin de yeniden canlandırılması, birlikte hareket edilmesi, ama neye karşı? Çin'i iktisadi olarak durdurma, Rusya'yı ise bu enerji şeyini baltalayıp ve Rusya'nın gücü biraz da silah gücünden geliyor. Dolayısıyla onu çevreden bir sıkıştırma politikası. Yani bu iki tane şeye dayanıyor. Ve Rusya-Çin yakınlaşması da fiilen bu gerçekleşmiş durumda. Hani biz çok bunu görmüyoruz belki Türkiye olarak ama bu Şangay Cooperation Örgütü aslında anti-terör meselesinden tutun bir sürü şeye kadar çok ciddi faaliyetler yürütüyor. Dolayısıyla orada bir konsolide olma eğilimini görebiliyoruz. Ama bu şu demek değildir yani. Çin'le Rusya arasında bir sürü tarihsel şeyler var, böyle gerginlikler. Tabii. Onlar ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Avrupa ile ABD arasında da tarihsel gerginlikler vardır, unutmayalım. Yani her iki tarafta da bunlar vardır. Yani arada bir mesela Fransa çıkar der ki yani bu aramızdaki işte nükleer silahların teknolojisinin paylaşılması meselesinde niye konuşmuyoruz der. Ama kendisi de Avrupa içinde paylaşmaz. Ya da işte Amerika'yla en ciddi sorunları teknoloji transferi meselesinde. İkisi de birbirine teknoloji çok şey yapmaz. Liderşiplik meselesinde gerginlikler, bunlar olan şeyler.
Evet hocam.
Ama ortaya çıkan iki tane blok net olarak ortaya çıkmak üzere. Çıkmış durumda yani. Üzere değil, çıkmış durumda. Bunların devam edeceğini görmek mümkün. Bütün bunların sürecinde bakın. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın aslında görüştüğü kişilerin silsilesine de baktığınız zaman en son şeyle görüştü dün, Çavuşoğlu'yla görüştü.
Evet.
İhtimaldir ki hani Rusya'yla siz ne görüştünüz, bunu da biraz anlamak istiyorlar muhtemelen. Evet. Yani NATO'nun, çünkü Rusya'nın NATO'yla yapmak istediği anlaşmada NATO üyesi devletlerin hepsine gönderdiği bir şey. Yani dolayısıyla Türkiye'nin de orada bir pozisyon alması bekleniyor. Amerika muhtemelen o pozisyonu, Türkiye'nin nedir bunu şey yapmaya çalışıyor. Bir taraftan işte bu Ermenistan meselesiyle yakınlaşma gündeme alınmış durumda. Bütün bunların hepsi aslında denklemin yeniden ve yeniden üretimini sağlamaya çalışıyorlar. Buradan böyle büyük savaşlar beklemiyorum ben doğrusu ama gerginliklerin giderek
devamını
tahmin etmek mümkün.
Hocam biraz uzattık, sürenizi açtık. Kusuruma bakmayın. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Keser gibi
rica ederim.
Tamam.
Rica ederim.
Peki.
Hoşça kalın.
Çok versin. Evet, Profesör Mustafa Türkeş kapsamlı bir değerlendirme aldık. Bu arada süreyi de açtık, o yüzden müziğimiz bugün yok ama yarın çalarız diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den, hoşça kalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.